Ayrım 25, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 257. Etrafıma şöyle bir bakındım, komutanlardan kimse yok mu diye. Maalesef kimsecikler görülmüyordu. Neredeyse tüm alay kırılmış gibiydi. Yüzü dönük olanlardan anladığım kadarıyla eratın arasında birkaç subay göze batıyordu. Fakat benim gözlerim beni milli mücadeleye dahil eden o büyük insandaydı. Vatanın has evladı Trebolulu Hüseyin Avni Bey'i arıyordum gözlerimle. Ceset ceset üstüne binmiş insan tepelerinden rastgele çevirdiklerimde onu görememiştim. Onu görememek bir teselli kapısını araladığı kadar bir endişe kapısını da aralıyordu. Hayatta kalan birkaç asker içinse benim aramalarım bir anlam taşımıyor olacaktı ki, herkes kendi derdindeydi. Zaten ne anlam taşısındı ki ortadaki bu insan mezbahasında ayakta ve hayatta kalmak aslında şaşılacak bir şeydi ve onlar bu şaşkın vaziyetin tuhaflığını yaşıyorlardı. Bu hal içinde ben de harp sahasını geziyor ve aradığımın karşısında sıradanlaşmış şehit cesetleri ve düşman cesetleri arasında Hüseyin Avni Bey'i arıyordum. Birkaç Türk askeri cesedi daha çevirdim, o yoktu. Derken bir kayanın dibine kıvrılıp kalmış bir ceset gördüm. Duruşu dikkatimi çekmiş olan bu cesede yaklaştım. Yüzüstü kalmış olan bu cesedi çevirince korktuğumla baş başa kaldım. Evet, maalesef Kafkas dağlarında, Balkan ovalarında, Anadolu topraklarında vatan için gözünü budaktan esirgememiş olan ve milli mücadele için Giresun havalisinde asker toplayan kahramanımız Trebolulu Hüseyin Avni Bey'in şehit bedenini bulmuştum. Gür bıyıklı, toparlak ve nur yüzlü yüzü. Bir büyük insana ait ulvi ruhu arş-ı âlâya yükselmiş bir şekilde yatan bu mübarek şehit karşısında kendimi tutamadım. Onun cesedinin olduğu yerde duran kayaya sırtımı verip ağlamaya başladım. Hıçkırıklar boğazımda düğümleniyordu. Giresun askerlik şubesinde beni karşılayışı hala aklımdaydı. Giresun meydanında halkın galeyanı hala aklımdaydı. Vatan için kendini feda edenler hala aklımdaydı. O halkı bir araya getiren nice başlardan birisi artık yaşamıyordu. Onun gibi bir yiğit kim bilir daha kaç yılda bir gelirdi. Topal Osman Ağa gibi bir yiğit kaç yılda gelirdi. Bizi buralara vatan için toplayan ve idare eden Mustafa Kemal Paşa gibi bir yiğit kaç yılda gelirdi. O halde bizim için zaferden başka bir yol yoktu. Artık kendimiz tükenmeye başlamıştık. Ya istiklal ya ölüm. Şimdi öyle bir anlamlıydı ki. Hüseyin Avni Bey'in şehadeti kadar onun komuta ettiği 40. alayın neredeyse toptan yok oluşu da büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Haymana Ovası, Sakarya Irmağı boyları günlerce bu insan kıyımlarına tanıklık etti. Tam 26 gün boyunca aralıksız çarpışmalar yaşadık. Nihayetinde düşman yenildi. Bu savaştan sonra ortaya çıkan tablo gerçekten ürkütücüydü. Binlerce askerimiz toprağa düşmüştü, binlerce yaralımız vardı, binlerce kaybımız vardı. Binli rakamlardan başka bir rakam konuşulamıyordu. Yunan tarafı içinse sonuç daha beterdi. Bizim için binlerle ifade edilen rakamlar, onlar için on binlerle ifade ediliyordu. Üstelik de bu denli teknik üstünlüklerine rağmen yenilmişlerdi. Bu savaşın kahramanı subaylarımızdı. Onların dillere destan kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını gördüm. İsmet Paşa'nın yerine geçen Fevzi Paşa ve her şeyin başında olan Mustafa Kemal Paşa. Her şey bittikten sonra daha iyi anlayabiliyorduk askeri taktik üstünlüğünün de en az teknik üstünlük kadar işe yaradığını. Zira anlam veremediğim oradan oraya çekilmeler, günlerce tek bir mermi dahi atmadan düşmanın önünde yürümeler ve diğerleri. Her biri zafere giden yolda kararlı adımlarmış. Binlerce ölü bıraktığımız bu topraklarda binlerce yıllık askeri birikimimizin meyvelerini toplamıştık. Evet, biz gerçekten asker millettik ve bizim askerimiz gerçekten iyi askerdi. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'yı yakından ilk kez harp sonrasında harp meydanında gördüm. Yanındaki kumandanlarla birlikte sahayı geziyordu. Yıkım herkesi etkilediği kadar onu da etkilemişti ve bu savaşı da en iyi o tanımlamıştı. Sakarya Melhame-i Kübrası, yani Sakarya Kan Gölü, aynen de öyleydi. Çanakkale'de Sina'da hep Kan Gölü görmüştüm. Ama Megido Muharebesi'nden bu yana bu denli kanlı bir savaş görmemiştim. Hatta o bile bu kadar korkunç geçmemişti. Savaşın adı belli olmuştu artık. Bu savaş Sakarya Irmağı'nın da şehadetiyle ve başkumandanın da tanımlamasıyla Sakarya Savaşı'ydı. Neticesiyle de Sakarya Zaferi'ydi. Bu zafer Serv dayatmasının da sonu demekti. Sınırlarımızda bekleyen 24. Sovyet tümeninin de beklemeye devam etmesi demekti. Bir farkla dönüş hazırlıklarına başlamak kaydıyla beklemeye devam etmek demekti. Sakarya Zaferi bizim adeta yeniden dirilişimiz olmuştu. Öyle ki İstanbul camilerinde dahi Sakarya şehitleri için mevlidler okutulmuştu. Bu çok önemli bir hadiseydi. Zira İstanbul tam teslim olmuş vaziyette müstevdilerin elindeydi. Bu halde dahi halk Sakarya şehitleri için mevlidler okuyabiliyorsa millet bir olmuş ve dik durmuş demekti. Yenilen Yunan istiklal için verdiğimiz bu topyekün savaşın kazanılacağını göstermişti. Sakarya zaferinin oluşturduğu tüm hariciye siyaseti sonuçlarından daha mühim olanı aslında buydu. Anadolu'da ve İstanbul'da millet artık zaferin geleceğine inanıyordu. Ankara'ya karşı mesafeli duran İstanbul matbuatı dahi yakınlaşmaya başlamıştı. Bu beni daha bir mutlu ediyor ve mermileri kalmadığı için düşmana eğri bıçaklarıyla saldıran Giresun uşaklarının şehadetlerini daha bir anlamlı kılıyordu. Düşman yenilmesiyle beraber o çirkin karakterini bir kez daha gözler önüne serdi. Yenilmenin acısını masum Anadolu insanlarından çıkarmaya başladı. Biz onları önümüze kattık gidiyorduk, Yunan geri çekiliyordu. Çekilirken de ne var ne yoksa ateşe veriyordu. Köylerde kadınlara ve kızlara fenalıklar yapılıyordu. Düşman yenilmenin hıncını masum insanlardan hunharca alıyordu. Düşmanın geçtiği köylere girmek istemiyordum. Zira girdiğim her köyde ya yanan evler, ya ırzına geçilmiş kadın ve kızlar, ya da boğazlanmış insanlar görüyordum. Bunları asker olanlar yapar mı diye de sormadan edemiyordum. Zavallı köylüler Yunan'dan medet dahi ummuşlarmış. Sanmışlar ki Yunan buraları ele geçirdikten sonra sulh gelecekti. Yo, Yunan sadece camilerine karışmamıştı. Bundan gayrı her şeylerini ele geçirmişti. Bazı yerlerde o camileri dahi yakıp yıkmıştı. Nereden geçiyorsak geçtiğimiz yerler birer çekirge sürüsünün geçtiği yerler gibiydi. Yürüdüğümüz her adımda, bastığımız her toprakta ve gördüğümüz her manzarada Yunan'a olan öfkemiz kabarıyordu. Yunan geçtiği her yerde zulmünden izler bırakıyordu. Nihayet bu onun sonunun geldiğinin de emaresiydi. Zira bir varlık kaybettiği zaman asıl kimliğini en uç noktaya kadar ortaya koyardı. Şayet zalimse zalimliğini, alimse alimliğini, Yunan'da zalimliğini ortaya koyuyordu. Yaptığı zulüm bir taktik manevra değildi. Bu aklın önüne geçmiş hınç hissiyatının tezahürüydü. Sakarya Melhame-i Kübrası'ndan yaklaşık bir yıl sonra tüm Batı Anadolu'ya yayılmıştık. Yunan adım adım sıkıştırılmıştı. Milletler arası desteğini büyük ölçüde yitirmişti. Batı dünyası artık ondan yüz çeviriyordu. Zaten Batı Sovyet Rusya'da Kızılların iç savaşı da kazanmasıyla Cihan Harbi sonrasında yeni maceralara girmek istemez görüntüsündeydi. Biz de vatanımızı müstevdi ve zalim kuvvetlerin elinden alma azmindeydik. Nihayete doğru yaklaştığımızı hissediyorduk. Mustafa Kemal Paşa'nın riyasetine itimadımız tamdı. Sakarya'da gösterdiği üstün kumandanlık ve şimdiye dek sürdürdüğü milli mücadele önderliği önce Allah'a, sonra da ona olan itimadımızı arttırıyordu. Sakarya'daki büyük zaferden sonra yabancı memleketlerin gözünde Ankara hükümeti daha bir ciddiye alınır olmuştu. Sovyetler ile kalıcı anlaşmalarımız olmuştu. Fransızlar ve İtalyanlar tası toprağı toplayıp dönüyorlardı. Lakin Yunan'ı yensek de henüz daha tamamen Anadolu'dan atacak kuvvette değildik. Ordumuzun daha bir tahkim edilmesi lazımdı. Fakat bitkin durumdaki Anadolu insanı için takat son haddindeydi. Yine de milletten başka dayanağı olmayan Ankara hükümeti millete son bir defa daha müracaat etti. Millet son varlığını da istiklal uğruna feda edecekti. Bizler de taarruz için eğitilmeye başlandık. Gerçi ben bu eğitimlerin yabancısı değildim. Üçüncü defadır taarruz eğitimi alıyordum. Lakin bu seferkinin ehemmiyeti başkaydı. Nihayetinde dört koldan Yunan'a saldırdık. Yunan Batı Anadolu'nun her yerinde taarruza maruz kalmıştı. Afyon, Yalova, Bursa, Kütahya neresi olursa hedef belliydi, İzmir. Yani Anadolu'ya girdikleri yer. Tüm bu kanlı maceranın onlar için başladığı yerde. İnşallah bizim için bu kanlı maceranın bitimi olacaktı. Öyle bir taarruzdu ki bu, tam da Sakarya Savaşı'ndaki savaş anlayışı burada vücut buluyordu. Hattı müdafaa etmiyorduk, sathı müdafaa ediyorduk ve o satı gerçekten bütün vatandı. Tüm Batı Anadolu boyunca taarruzdaydık, hem de ne taarruz. Erat tüm bedeni yorgunluklarına rağmen her hamleden sonra sabırsızlıkla Yunan'a vurma anını bekliyordu. Yılların birikmiş hıncı Yunan'ın üzerinde patlıyordu. Erat'ı durdurmak için keskin ve kesin emirler gerekiyordu. Nitekim iyi komuta ve sevk edilen bir ordumuz vardı. Biz Yunan'a karşı büyük oranda bu komuta sayesinde başarı elde ediyorduk. Askerimiz zaten iyi askerdi. Yunan her cephede bozguna uğramıştı. Dalga dalga her yerde onu vuruyorduk. Sakarya'dan beri durmaksızın Yunan'ı geriye doğru itiyorduk. Bundan sonrası denize ulaşmak olacaktı. Devamları gelmese de Çanakkale ve Basra cephesinden beri böylesi bir zafere sahip olmamıştık. Zaferler dalga dalga geliyordu. Yunan zulmüne maruz kalan her yeri bir bir geri alıyorduk. Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir her yer zaferler sel olmuştu adeta. Yunan için mağlubiyet mutat olmuştu adeta. Bu akışın içinde ben de dahil olmak üzere herkes de yeni zaferler için bir coşkunluk hali hasıl olmuştu. Ordularımız İzmir'e doğru akıyordu. Lakin benim de içinde bulunduğum bir kolu İzmir istikametinden farklı bir yöne çevirdiler. Balıkesir istikametine geldik. Eylül ayının başında Balıkesir'i kurtardık. Birkaç gün içinde aldığım emirle bağlı olduğum alaydan ayrılarak bir maden kasabası olan Balya'yı ele geçirdik. Burası ilginç bir yerdi. Bir tepenin sırtında fevkalade modern yaşantının var olduğu bu maden kasabasında İstanbul'dan beri ilk defa elektrik olan bir yerle karşılaşmıştım. Bir gün sonra ise Miralay'dan bir telgraf aldım. Yeni hareket yerime haber veriyordu. Telgrafı okuduktan sonra tuhaf duygulara kapıldım. Zaferden zafere koştuğumuz ve yeni bir emir olsa da gitsek dediğimiz bu günlerde ilk defa mütereddit bir düşünce haline kapılmıştım. Tuhaf duyguların ve karmaşık düşüncelerin içine düştüm. İçinde bulunduğum maden idaresinin binasından çıktım. Elimdeki telgrafı kıvırıp ceketimin üst cebine koydum. Uzun zamandır sık başvurmuyorsam da tütün tabakama elime attım. Bir tutam tütün sarıp omzumu ağaç direğine dayadım. Tütünü yaktım ve ayaklarımı çaprazlayarak Balya'nın tepelerinden Balıkesir istikametine bakarak eski günlerin düşüncelerine daldım. Ve o an fark ettim ki Sakarya'dan beri neredeyse ilk kez geriye doğru bakıyordum. Muhakkak ki birçok kez geri bakmıştım ama hiçbiri böylesi iz bırakacak mahiyette olmamıştı ki bu dönüş kendini hissettirmişti. Balya'nın eteklerinde bulunan boyu uzamış otlar ılgıt ılgıt esen hazan rüzgarları ile dalgalanıyordu. Adeta denizi andırırcasına dalgalar gibiydiler. Onları denize benzetmem boşuna değildi. Zira aldığım bu emirle aylar sonra ilk defa memleketimin denizi Karadeniz'den sonra muvaffak olmam halinde yeniden bir deniz görecektim. Zira yeni emir ömrümün son 8 yılını kaplayan kan deryasının başladığı Çanakkale'ydi. İlk zaferimi tattığımız ama sonrasında mağlubiyetlerin acısı ile sarsıldığımız yere geri dönüyordum. Tam 6 yıl sonra 2 yılımı geçirdiğim Boğaz'a geri dönüyordum. Bu sefer teslim almak için dönüyordum. Çünkü biliyordum ki bizim bu zafer selimizin karşısında duracak kadar ahmaklık edecek ne bir Fransız ne de bir İngiliz olabilirdi. Fakat ben bu tuhaf duygulara neden kapılmıştım da oraya gitmek istemiyordum. Buna bir anlam veremiyordum. Tek bulabildiğim neden ise ilk kez savaştığım bir cepheye geri dönüyordum. Nice kayıplar gördüğüm acıların başladığı yere. Duygular ne kadar acı verici olsa da, düşüncelerim ne kadar karmaşık bir hal alsa da, aldığım emir her birini aklımdan ve kalbimden silmişti. Ve aldığım emri yerine getirmem için bekleyecek bir zamanım yoktu. Sabahı beklemeden Şafak'la birlikte komuta ettiğim birliği dağılarak Balya'dan ayrıldım. Sabaha karşı Gönen çayını geçip Biga istikametine doğru yol aldık. Birlikte hareket ettiğimiz birliklerle beraber Yunan'dan kalan her bir yeri geri alıyorduk. Adeta bir süpürge harekatı yapıyorduk. Nihayet aldığım emrin gereği olarak Fahrettin Paşa'nın komuta ettiği alana kadar geldik. Çanakkale az ötemizdeydi. Fahrettin Paşa'nın emrine girmiştik. Ankara'da bulunan hükümetimizin emirleri gereği Fransızlarla temasa geçmiştik. Zaten hükümetler arası temasın neticesinde Fransızlar boğazdan diretmeden çekildiler. Lakin İngilizler direniyorlardı. Anlaşılan yeniden İngilizlerle vuruşacaktık. Ellerimiz tetikte Fahrettin Paşa'dan gelecek emirleri bekliyorduk. İkinci kez Çanakkale önlerindeydik. İngilizlerse Kırım Harbi de dahil üçüncü kez gelmişlerdi, direniyorlardı. Boğazı da Çanakkale'yi de bırakma niyetinde değillerdi. Haberler iç açıcı değildi. Devrin esaslı süper gücünün liberal partili Lloyd George'un hükümeti Londra'da direniyordu. Savaşa hazırlanıyorlardı. Fakat onlar bunu isteseler de hem Cihan Harbi'nin verdiği yılgınlık hem de Rus iç savaşında destekledikleri Amiral Kolçak'ın yenilip de Kızılların idareyi tamamen ele almaları neticesinde oluşan genel hoşnutsuzluğun da tesiriyle tüm Britanya İmparatorluğu içinde Lloyd George'un bu tavrına karşı genel bir isteksizlik havası oluşmuştu. Ayrıca destekledikleri Yunan'ı fena halde hırpalamıştık. Hırpalamak ne kelime, bitirmiştik. Tüm bunlar onlar için hazinelerinin boşalması ve vergilerin artması demekti. Bundan sonrası için daha fazla kanlarının dökülmesini ve paralarının harcanmasını istemiyorlardı. Biz ise canımızı ve kanımızı fedaya hazır olduğumuzu defalarca göstermiştik. Milletin azim ve kararlılığı onları yıldırmıştı. Nitekim yanılmadık. İngilizlerin dirençlerini kıran bir hadise olarak Amerika kıtasından bir dominyonları baş kaldırdı. Biz boğazın beri yakasında beklerken Amerika kıtasındaki en büyük dominyonları olan Kanada, Britanya hükümetinin Çanakkale'de yeni bir harp çıkarmasına razı olmadıklarını ve bu harekatın yüküne ortak olmayacaklarını ilan ettiler. İş kendini göstermişti. Ortaya Kanada adıyla yeni bir devlet çıkıyordu. Bunu da başaran yine biz oluyorduk bir bakıma. Yahut da Çanakkale Boğazı. Zira burada daha evvel elde ettiğimiz zafer, Çarlık Rusyası'nın çöküşünü hazırlamış ve onun yerine yeni kurulan Sovyetler Birliği ile de dünyaya yeni bir rejim olan komünizmi kazandırmıştı. Şimdi ise zaten bize ait olan toprağımızı almaya gelip de düşmana karşı yine gözümüzü budaktan esirgemeksizin saldıracağımız anı beklerken sadece varlığımızın tazikiyle daha yeni dünyadan ses getirmiştik. Bir başka sonuca yol açıyorduk. Aslında ortaya çıkan yalnızca Kanada olmuyordu. İngiliz sömürge imparatorluğu dağılıyordu. İngilizler bu başkaldırı karşısında yeni bir maceraya daha atılmadılar. Yetmedi, bir de Lloyd George hükümeti düştü. Bu hadisenin Liberal Parti için tam bir son olduğu yorumları orta yerde dolaşmaya başladı. Bundan sonra Gelibolu tarafına tek bir mermi dahi atamadan çıktık. Bir vakitler onlarca arkadaşımı ve binlerce askerimizi kaybettiğimiz siperlere geri dönüyordum. Dizlerim neredeyse titreye titreye kanlı çarpışmaların olduğu yerlere yeniden giriyordum. Ben boğazı tam tepeden gören Ece Abat'ın güneyindeki en uçta bulunan tepeye çıkarken son İngiliz birliği de gemilerine binerek Limni'ye doğru yol alıyordu. Şu kadere bak ki devrin muzaffer gücü olan İngilizlerin bize karşı yenik vaziyette aynı istikametten geri gidişine ikinci kez şahit oluyordum. İlkinde ellerimize ran tetikteydi fakat çekilip gittiklerini önceleri anlayamamıştık. Şimdi ise anlaşmalı olarak çekilip gittiklerine şahit oluyorduk. Bu gidiş hayra alamet bir gidişti. Artık düşmanın net olarak yenilgisinin tesciliydi. Cephede zafer elde edilmişti. Gerisi masa başına yapılacak görüşmelere kalıyordu. Son düşman askeri İzmir'den gönderilmişti. İzmir'den de aldığımız havadislere göre şehrin bilhassa kıyı kesiminde bulunan değerli mülkler, fabrikalar, liman velhasıl pahada kıymetli yerler yanıyordu. Şaşırmadık. Yunan Sakarya mağlubiyetinden beri yenildiği her yerde aynı işi yapıyordu. Yakıyor, yıkıyor, tecavüz ediyor, öldürüyordu. Fakat bu artık sondu. Bundan sonrasını artık kendileri düşüneceklerdi. Zaten biz de bir emire bakıyorduk. İlerle denildiği anda ilerleyecektik. Nitekim işin boyutu anlaşıldığı için herkes sulh yanlısı kesilivermişti. Kaldı ki bir erat ve tüm asker bir emire bakıyordu. İlerle denildiği anda Selanik, İşkodra, Yanya, neresi varsa gidebileceğimiz yere kadar gidecektik. Ama Sakarya'dan beridir benim dahi gördüğümü Ankara'dakiler görüyorlardı. Tükeniyorduk, azalıyorduk, fakirliğin dibine gidiyorduk. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 266.